Ayrım 28.
Akşamın saat 6'sına kadar bekledi. Nihayet daha fazla duramayarak Emma'nın Rouen'e gitmiş olacağı düşüncesiyle büyük yola çıktı. Yarım fersah yürüdü. Kimseye rast gelmedi. Biraz daha bekledi ve geri döndü. Emma eve gelmişti. Ne oldu? Niçin? Anlat bana. Emma yazı masasına oturdu. Bir mektup yazdı. Altına günün tarihini ve saatini ilave ederek yavaş yavaş mühürledi. Sonra merasimli bir tavırla "Yarın okursun," dedi. "O zamana kadar rica ederim, bana bir tek şey sorma." "Hayır, bir tek şey sorma." "Ama ah, bırak beni." Boylu boyunca yatağa uzandı. Ağzında duyduğu buruk bir tatla uyandı. Charles'ı gördü ve gözlerini tekrar yumdu. Acı duyup duymadığını kavramak için merakla kendini dinliyordu. Bir şey yoktu. Henüz hiçbir şey yoktu. Saatin tiktağını, ateşin gürültüsünü, yatağının yanında ayakta duran Charles'ın nefes alıp verişini işitiyordu. Ölüm de pek önemli bir şey değilmiş diye düşündü. Uyuyacağım ve her şey bitecek. Bir yudum su içti ve duvar tarafına döndü. O berbat mürekkep tadı devam ediyordu. Susadım, ah çok susadım diye içini çekiyordu. Charles bir bardak su uzatırken sordu. Nen var? Bir şey değil, aç pencereyi, boğuluyorum. Birdenbire gönlü bulandı. O kadar ani oldu ki yastığın altındaki mendili almaya zor vakit bulabildi. Hızlı hızlı, kaldır şunu dedi, at şunu. Charles boyuna soruyordu. O cevap vermiyordu. Birazcık heyecana düşüp de kusmak korkusuyla hareketsiz duruyordu. Ama yine de ayaklarından kalbine kadar buz kesilmeye başladığını hissetti. Ah işte başlıyor diye mırıldandı. Ne diyorsun? Afakanlar içinde sanki dilinin üstünde gayet ağır bir şey varmış gibi boyuna çene kemiklerini aralayarak başını tatlı bir hareketle döndürüp duruyordu. Saat 8'de kusmalar yeniden başladı. Charles küvetin dibinde porzelenin üstüne yapışmış bir nevi beyaz tortu bulunduğunu fark etti. Olur şey değil dedi. Çok garip. Emma kuvvetli bir sesle hayır dedi, aldanıyorsun. O zaman Charles elini yavaşça adeta okşar gibi midesi üzerine götürdü. Emma keskin bir çığlık kopardı. Charles ürpererek geri çekildi. Sonra önce hafiften inlemeye koyuldu. Şiddetli bir titreme ile omuzları sarsılıyordu. Yüzü büzülmüş, parmaklarını batırdığı çarşaftan daha beyaz kesilmişti. Düzensiz atan nabzı şimdi adeta hissedilmiyor gibiydi. Bir madeni buhar içinde donmuşa benzeyen morarmış yüzünden damlalar sızıyordu. Dişleri birbirine vuruyor, büyümüş gözleri etrafına bulanık bulanık bakıyor, bütün sorulara yalnız başını sallayarak cevap veriyordu. Hatta 2-3 kez gülümsedi bile, iniltileri yavaş yavaş daha kuvvetlendi. Boğuk bir çığlık kopardı. Kendini daha iyi hissettiğini, az sonra yatağından kalkacağını söyledi. Ama vücudu sarsılmaya başladı. Aman Allah'ım, ne feci şey diye haykırdı. Charles kendisini dizüstü yatağın önüne attı. Söyle ne yedin, Allah aşkına cevap ver. Emma'nın o ana kadar hiç görmediği sevgi dolu gözleri ona bakıyordu. Emma artık zor çıkan bir sesle, ne mi dedi? Orada, orada. Charles yazı masasına atıldı, mühürü kopardı ve yüksek sesle okudu. Hiç kimse suçlanmasın, durdu. Elini gözlerinin üzerinden geçirdi, tekrar okudu. Nasıl? İmdat, koşun buraya. Yalnız bir tek kelimeyi tekrarlamaktan başka bir şey yapamıyordu. Kendini zehirlemiş, kendini zehirlemiş. Felicite, Homa ise koştu. Eczacı meydandakileri birbirine kattı. Madame Lefrançois, Altın Arslan'da olayı duydu. Oradakilerden bazıları kalkıp komşularına haber verdiler ve kasaba bütün gece uyanık kaldı. Charles perişan, kekeleye kekeleye, neredeyse yere yuvarlanacak, odada dört dönüyordu. Eşyaya çarpıyor, saçlarını yoluyordu. Eczacı bu kadar korkunç bir manzarayla karşılaşacağını hiç aklına getirmemişti. Monsieur Canivet ile Doktor Larivière mektup yazmak üzere eve döndü. Zihni allak bullak olmuştu. 15'ten fazla müsvedde yaptı. Hippolyte, Neufchâtel'e hareket etti ve Justin, Bovary'nin atını öylesine mahmuzladı ki hayvan onu, yorgunluktan bitkin ve yarı yarıya gebermiş, Bois Guillaume tepesinde bıraktı. Charles, tıp lügatını karıştırmak istedi, gözü seçemiyordu. Satırlar dans ediyordu. Eczacı, sakin olun diyordu. Sorun sadece kuvvetli bir panzehir vermektir. Zehir neydi? Charles mektubu gösterdi. Zehir arsenikti. Homais, öyleyse dedi, tahlilini yapmak lazım. Çünkü bütün zehirlenme olaylarında bir tahlil yapmak gerektiğini biliyordu. Charles anlamadan cevap verdi. Ah yapınız, yapınız, kurtarınız onu. Sonra Emma'nın yanına gelerek yere, halının üzerine yığıldı. Başını yatağın kenarına dayayarak hıçkırmaya başladı. Emma, ağlama dedi. Az sonra artık seni üzmeyeceğim. Niçin? Kim seni zorladı? Öyle lazımdı dostum. Mutlu değil miydin? Benim yüzümden mi? Elinden geleni yaptımdı ama. Evet, doğru, sen iyisin. Sen. Elini yavaş yavaş kocasının saçları arasında gezdirdi. Bu temasın tatlılığı, kederini büsbütün artırıyordu. Onu, hele kendisine en fazla sevgi gösterdiği bir anda kaybetmek düşüncesiyle, bütün varlığının ümitsizlikten yıkıldığını hissediyordu. Çabucak karar vermek zorunluluğu, zihnini allak bullak ettiği için hiçbir çare bulamıyor, bilmiyor, cesaret edemiyordu. Emma bütün ihanetlerle, alçaklıklarla, kendisine azap veren sayısız arzularla artık alakası kalmadığını düşünüyordu. Şimdi artık kimseden nefret etmiyordu. Bir alacakaranlık karışıklığı zihnine çökmüştü. Dünyanın bütün gürültülerinden ancak şu zavallı kalbin, uzaklaşan bir senfoninin son yankısı gibi tatlı ve belirsiz, kesik kesik şikayetlerini işitebiliyordu. Dirseğinin üzerinde doğrularak, ''Bana küçüğü getirin.'' dedi. Charles sordu, ''Fenalaşmıyorsun değil mi?'' ''Hayır, hayır.'' Çocuk, dadısının kolları arasında geldi. Ciddi, hala düş görüyor gibi bir hali vardı. Çıplak ayakları uzun geceliğinden dışarı çıkıyordu. Karmakarışık olmuş odaya şaşkın şaşkın bakıyor ve eşyalar üzerinde yanan şamdanlarla kamaşan gözlerini kırpıyordu. Bu, herhalde kendisine yılbaşı yahut büyük peri sabahlarını hatırlatıyordu. Çünkü o günlerde de böyle şamdanların ışığında erken erken uyandırılır ve hediyelerini almak için annesinin yatağına gelirdi. Nitekim sordu. Peki nerede annem? Herkesin sustuğunu görünce de ama benim küçük ayakkabımı göremiyorum dedi. Felicite çocuğu yatağa doğru eğiyor. Oysa o daima şömine tarafına bakıyordu. Sütünle mi aldı ayakkabımı? Diye sordu. Madame Bovary zinalarını ve felaketlerini hatırlatan bu ismi duyunca ağzına kadar gelen daha güçlü başka bir zehirden tiksinmişçesine başını çevirdi. Bu arada Berthe'yi yatağın üzerine koydular. Anneciğim, gözlerin ne kadar da büyümüş, ne kadar da solmuşsun, ne kadar çok terliyorsun. Annesi ona bakıyordu. Küçük geri geri çekilerek, korkuyorum dedi. Emma öpmek için elini yakaladı, çocuk çırpınmaya başladı. Yatağın yanında hıçkıran Charles, yeter alın götürün diye bağırdı. Sonra belirtiler bir aralık durur gibi oldu. Çırpınmaları hafiflemiş gibiydi. Charles, onun her anlamsız sözüne, göğsünün biraz daha sakin her solumasına bakarak ümide kapılıyordu. Nihayet Canivet içeriye girince, ağlayarak kollarına atıldı. Ah siz misiniz? Teşekkür ederim. Ne iyisiniz? Şimdi çok daha iyi. İşte bakın. Meslektaşı hiç de aynı fikirde değildi. Bizzat dediği gibi, kestirme yoldan, mideyi tamamıyla temizlemek için kusturucu bir ilaç verdi. Emma çok geçmeden kan kustu. Dudakları daha fazla kısıldı. Elleri ayakları büzüldü. Vücudunu koyu lekeler kapladı. Nabzı parmaklarının altında gergin bir iplik, neredeyse kopacak bir harp teli gibi kayıyordu. Sonra korkunç bir tarzda bağırmaya başladı. Zehire lanetler savuruyor, küfür ediyor, acele etsin diye yalvarıyor. Kendisinden daha çok can çekişen Charles'ın içirmeye uğraştığı her şeyi kaskatı kesilmiş kollarıyla itiyordu. Charles ayakta, mendili dudakları üzerinde, göğsü hırıltılar içinde ağlıyor, tav topuklarına kadar bütün vücudunu sarsan hıçkırıklardan boğuluyordu. Felicite odada oradan oraya koşup duruyordu. Homais hareketsiz, derin derin içini çekiyordu. Monsieur Canivet ise her zamanki metanetini muhafaza etmekle birlikte yine de heyecanlanmaya başladığını hissediyordu. Vay canına, peki ama içindekilerini çıkardı. Madem ki sebep ortadan kalktı, Homais, neticenin de ortadan kalkması lazım diyordu. Bu aşikar. Bovary, kurtarsanız onu diye haykırıyordu. Nitekim Canivet, eczacının, belki bu şifa ile sona erecek bir had devredir varsayımına kulak asmadan, hastaya tiryak vereceği sırada, bir kırbacın şakladığı duyuldu. Bütün camlar titredi, kulaklarına kadar çamura batmış üç atın var kuvvetleriyle göğüsleyerek uçurduğu bir posta arabası, bir sıçrayışta pazar yerinin köşesinden meydana çıktı. Doktor Lariviere geliyordu. Bir tanrı gökten inseydi bundan fazla heyecan yaratamazdı. Bovary ellerini havaya kaldırdı. Canivet her şeyi bıraktı. Homais, daha doktor içeriye girmeden önce başındaki takkeyi çıkardı. Doktor Lariviere, Bichat'ın önlüğü altından çıkmış o büyük cerrahi okuluna, taassup derecesine varan bir aşkla sanatlarına bağlı, o sanatı vecd ile, dirayetle icra eden, artık soyu tükenmiş filozof hekimler nesline mensuptu. Öfkelendiği zaman hastanesinde her şey tir tir titrerdi. Öğrencileri kendisine öyle saygıyla bağlanırdı ki, hekimlik etmeye başlar başlamaz elden geldiği kadar onu taklit etmeye çalışırlardı. Nitekim civardaki şehirlerde hekimlik eden eski öğrencilerinin üzerinde de onun merinos yönünden uzun yeleğiyle kol ağızlarının düğmeleri çözülünce ızdırapların içine hemen dalmak istermiş gibi hiç eldiven taşımayan o tombul ve çok güzel ellerini birazcık örten geniş siyah frağına rast gelinirdi. Nişanları, ünvanları, akademileri hor gören, fakirlere karşı misafirperver, cömert, babacan, fazilete inanmaksızın fazilet sahibiydi. Şayet zekasının inceliğinden bir iblisten korkar gibi çekinilmeseydi, bir ermiş sayılabilirdi. Neşterlerinden daha keskin olan bakışları, dosdoğru insanın ruhuna işler, iddialarla utanmalar arasından her çeşit yalanı sıyırıp çıkarırdı. Onda büyük bir yeteneğin, servetin, çalışmayla geçmiş 40 yıllık tertemiz bir meslek hayatı şuurunun bahşettiği babayani bir ihtişam vardı. Ağzı açık, sırt üstü yatan Emma'nın ölüye benzeyen yüzünü görünce kaşlarını çattı. Sonra Canivet'in anlattıklarını dinler gibi görünerek şehadet parmağını burun deliklerinin altına dolaştırdı ve ''Âlâ, âlâ'' diye tekrarladı. Fakat omuzlarını ağır ağır oynattı. Bovary bunu gördü, bakıştılar. Acıların türlüsünü görmeye alışmış olan bu adam kendini tutamadı ve gözlerinden göğsüne bir damla yaş düştü. Canivet'i yandaki odaya götürmek istedi. Charles peşlerinden geldi. ''Durumu çok kötü değil mi? Acaba hardal lapası koysak? Siz o kadar hayat kurtardınız, bir çare bulun.'' Charles iki koluyla adama sarılmış, göğsünün üstünde adeta kendinden geçmiş, şaşkın, yalvaran gözlerle ona bakıyordu. ''Metin ol yavrucuğum.'' dedi. ''Artık yapılacak hiçbir şey yok.'' Ve doktor Larivière arkasını döndü. ''Gidiyor musunuz? Yine geleceğim.'' Arabanın sürücüsüne emir verecekmiş gibi dışarıya çıktı, tıpkı onun gibi. Emma'nın kendi gözleri önünde ölmesine pek meraklı olmayan Canivet efendi de yanındaydı. Eczacı meydanda onlara yetişti. Mizacı itibariyle meşhur kimselerin yanından ayrılmazdı. Nitekim beraber yemek yemeyi kabul etmek suretiyle kendisine şeref vermesini Monsieur Larivière'den ısrarla rica etti. Derhal güvercin getirsin diye altın arsana, pirzola olarak nesi varsa alınsın diye kasaba, krema için tuvaşa, yumurta için de lesli buduaya adam gönderdi. Eczacı bizzat hazırlıklara yardım ediyor, Madame Homais de önlüğünün şeritlerini çeke çeke, ''Kusura bakmayın efendim.'' diyordu. ''Bizim şu zavallı kasabada insan bir gün öncesinden haberi olmazsa.'' Homais bir nefeste ''Ayaklı kadehler.'' diye seslendi. ''Şehirde olsaydık şöyle güzel bir paça dolması tedarik ediverirdik.'' ''Sus canım, sofraya buyurun doktor.'' Eczacı ilk lokmalardan sonra felakete dair bazı tafsilat vermeyi münasip gördü. İlk önce gırtlakta bir kuruluk var zannettik. Sonra üst karın nahiyesinde dayanılmaz sancılar, bol bol kusmalar, koma. Peki kendini nasıl zehirlemiş? Malumatım yok doktor. Hatta bu arsenik asidini de nereden tedarik ettiğini bilmiyorum. O sırada bir yığın tabak götürmekte olan Justin'i bir titremedir aldı. Eczacı sordu. Nen var? Genç adam bu soru üzerine her şeyi büyük bir gürültüyle yere düşürüverdi. Homais vardı. Aptal, beceriksiz, eşek herif. Fakat hemen kendine hakim olarak bir tahlile girişmek istedim doktor dedi. Evvel emirde bir tüp içinde dikkatle soktum. Cerrah. Keşke boğazına parmaklarınızı soksaydınız dedi. Meslektaşı kusturucu ilaç nedeniyle biraz önce gizlice kuvvetli bir zılgıt yediği için susuyordu. Küt ayak ameliyatı günlerinde hayli pervasızlık ve gevezelik eden Canivetçik şimdi pek mütevazi olmuştu. Üstadı tasdik makamında hep gülümseyip duruyordu. Homais ziyafet sahibi olmanın gururu içinde açılıp saçılıyordu. Bencil bir duyguyla kendi durumuna bakarak Bovary'nin yürekler acısı vaziyeti de keyfini belli belirsiz artırmıyor değildi. Sonra doktorun orada bulunuşu da onu büsbütün coşturuyordu. Bütün bilgisini ortaya döküyor, kuduz böceği, upaz, mensenila, engerek yılanı hakkında gelişigüzel bilgiçlik ediyordu. Hatta bazı kimselerin pek sıkı bir tütsüden geçmiş kan sucukları yüzünden zehirlendiklerini, yıldırımla çarpmışa döndüklerini bir yerlerde okudum doktor. Galiba eczacılık üstadlarından ve hocalarından birinin meşhur kadede Kasiort'un kaleme aldığı mükemmel bir raporda görmüştüm. Madame Homais, ispirto yakan o sallantılı aletlerden birini yakalamış içeriye girdi. Zira Homais kahveyi sofrada pişirmeye pek meraklıydı. Zaten kahveyi hep kendi eliyle kavurur, kendi eliyle öğütür, kendi eliyle harmanını yapardı. Şeker uzatırken, ''Sakarum doktor.'' dedi. Sonra beden yapıları hakkında cerrahın düşüncesini öğrenmek merakıyla bütün çocuklarını yemek odasına getirtti. Nihayet Monsieur Larivière'in gideceği sırada Madame Homais kocası hakkında kendisine akıl danışmak istedi. Akşam yemeğini yer yemez hemen uyuklamaya başlamakla kanını pıhtılaştırdığından şikayet etti. Uykusu, duygusuna engel değildir. Doktor, kimsenin pek farkına varmadığı bu cinasa biraz gülümseyerek kapıyı açtı. Fakat eczane hınca hınç doluydu. Hep küllere tükürmek adetine bakarak karısının akciğer iltihabına yakalanmış olmasından korkan Monsieur Tüvaş'tan, sonra bazen pek şiddetli açlık duyan Monsieur Binet'ten, kaşıntıları olan Madame Caron'dan, ikide bir de başı dönen Leroy'den, romatizma çeken Lestiboudois'dan, midesi ekşiyen Madame Lefrançois'dan güç bela yakayı kurtarabildi. Nihayet arabaya koşulu üç beygir harekete geçti ve eczanedekiler doktorun hiç de hatırseverlik göstermediğini söylediler. Monsieur Bournisien elinde mukaddes yağlarla pazar yerinden çıkıverince kalabalığın dikkati bu sefer başka tarafa döndü. Homais, prensiplerine bağlı bir adam olarak papazları ölü kokusuna koşan kargalara benzetti. Bir kilise adamı görmek hiç de hoşuna gitmiyordu. Zira siyah cübbe ona kefeni hatırlatıyor, o da birinden korktuğu için ötekinden tiksiniyordu. Bununla birlikte Homais, görevim dediği şeyden kaçınmayarak, Monsieur Larivière'in gitmeden önce böyle hareket etmesini sıkı sıkıya tembih ettiği Canivet ile birlikte, Bovary'nin evine döndü. Hatta karısının itirazları olmasaydı, hayatın zorlu gereklerini alıştırmak için bir ders, bir örnek, ileride belleklerinde yer edecek muhteşem bir tablo olsun diye iki oğlunu da birlikte götürecekti. İçeriye girdikleri zaman oda iç karartıcı bir görüntüyle doluydu. Beyaz bir peçete serilmiş dikiş masasının üstünde, yanan iki şamdanın ortasında, iri bir hacın yanında bir gümüş tabak içinde 5-6 pamuk yumağı vardı. Emma, çenesi göğsüne yaslanmış, gözlerini alabildiğini açıyordu. Elceizleri, can çekişenlerin bir an önce başlarına kefeni çekmek ister gibi yaptıkları o korkunç ve yumuşak hareketlerle, çarşafın üstünde sürükleniyordu. Charles, heykel gibi solgun, gözleri kor gibi kıpkırmızı, hiç ağlamadan, yatağın ayak ucunda, yüzünü ona dönmüş, ayakta duruyor, papaz ise, bir diziyle yere çökmüş alçak sesle bir şeyler mırıldanıyordu. Emma yavaş yavaş yüzünü döndürdü ve birdenbire papazın omuzlarındaki mor şalı görünce sevinir gibi oldu. Herhalde eşi görülmemiş bir sessizlik havası içinde, başlamakta olan sonsuz huzur hayalleriyle ilk mistik özlemlerinin kaybolmuş lezzetine yeniden kavuşuyordu. Papaz yerinden doğrulup hacı aldı. Emma o zaman susuzluktan içi yanıyormuş gibi boynunu uzattı. Dudaklarını Tanrı insanın vücudunu yapıştırarak can çekişen bütün gücüyle o ana kadar vermediği en büyük aşk öpücüğünü kondurdu. Sonra papaz misaratör ve indülen gentem dualarını okudu. Sağ elinin şehadet parmağını kutsal yağa batırdı ve sürmeye başladı. Önce bu alçak dünyanın bütün saltanatlarına hırsla dikilmiş gözlere, sonra ılık meltemli aşk kokularına düşkün burun deliklerine, sonra yalan söylemek için açılmış, gururla inlemiş ve şehvetle bağırmış ağıza, sonra tatlı temaslardan hoşlanan ellere, nihayet arzularının tatminine koşarken vaktiyle pek hızlı giden, fakat artık kımıldamayacak olan ayak tabanlarını sürdü. Papaz parmaklarını sildi, yağ batırılmış pamuk kırıntılarını ateşe attı, can çekişen hastanın yanına oturup acılarını artık İsa'nın ızdıraplarıyla birleştirmesini ve kendini Tanrı'nın bağışlamasına terk etmesini söyledi. Telkinlerini bitirirken az sonra kendisini saracak olan ilahi şan ve şerefin bir sembolü olmak üzere eline kutsallaştırılmış bir mum sıkıştırmayı denedi. Çok kuvvetten düşmüş olan Emma parmaklarını kapayamadı. Monsieur Bournisien olmasaydı mum yere düşecekti. Ama yine de rengi o kadar atmamıştı. Sanki bu kutsamadan şifaya kavuşmuş gibi yüzünde bir huzur anlamı vardı. Papaz bu hali belirtmekten geri kalmadı. Hatta Bovary'e Tanrı'nın kurtuluşları için uygun gördüğü takdirde bazı kimselerin hayatını uzattığını anlattı. Charles da bir gün tıpkı böyle ölmek üzereyken onun aynı törenden geçtiğini hatırladı. Belki de ümitsizliğe düşmemek lazım diye düşündü. Nitekim Emma rüyadan uyanıyormuşçasına yavaşça etrafına bakındı. Sonra sözleri anlaşılır bir sesle aynasını istedi ve gözlerinden iri yaşlar boşanıncaya kadar bir süre üzerine eğilip kaldı. O zaman içini çekerek başını geriye attı ve yastığın üzerine bıraktı. Göğsü de sık sık inip kalkmaya başladı. Dili tamamıyla dışarıya çıktı. Gözleri dönerken sönmekte olan iki lamba fanusu gibi donuklaşıyordu. Sanki ruh bedenden kopmak için çırpınıyormuşçasına azgın bir nefesle sarsılan kaburga kemiklerinin o korkunç hızlanması olmasa şimdiden öldüğüne hükmedebilirdi. Felicite hacın önüne diz çöktü. Eczacının bile dizlerinin bağı biraz çözülür gibi oldu. Bu arada Canivet dalgın gözlerle meydana bakıyordu. Bournisien Yüzü yatağın kenarına doğru eğilmiş, arkasında etekleri yerde sürünen uzun siyah cübbesiyle tekrar duaya başlamıştı. Charles yatağın öbür tarafında yere diz çökmüş kollarını Emma'ya uzatıyordu. Ellerini yakalamış, sıkıyor, yüreğinin her atışında yıkılan bir kalıntının tepkisi gibi titriyordu. Hırıltı şiddetlendikçe papaz ölüm duasını daha hızlı okuyordu. Dua, Bovary'nin kesik kesik kıçkırıklarına karışıyor ve bazen hepsi bir matem çanı gibi çınlayan Latince hecelerin boğuk mırıltısı içinde kayboluyordu. Ansızın sokaktan yere sürünen bir sopa ile tahta kunduraların gürültüsü duyuldu. Bir ses, şarkı söyleyen kısık bir ses yükseldi. Güzel günde sıcak basar, küçücük kız aşka susar. Emma çözük saçları ve iri iri açılmış sabit göz bebekleriyle bir an için yeniden hayata kavuşmuş bir ceset gibi doğruldu. Tez toplamak için bir bir, başakları hem kaç kere, nanetim durur, eğilir, bu nimeti veren yere. Emma, kör diye haykırdı ve bir çarenin sonsuz karanlıklar içinden bir dehşet gibi dikilen çirkin yüzünü görüyormuş gibi, korkunç ve ümitsiz bir kahkahayla katıla katıla gülmeye başladı. O gün rüzgar pek yamandı, kısa etek havalandı. Bir sarsıntı onu şilteye devirdi. Herkes yaklaştı. Emma artık hayatta değildi. Bir kimsenin ölümünden sonra hiçliğin bu geri tepmesini kavramak ve inanmaya katlanmak o kadar zordur ki ortalığa daima şaşkınlık gibi bir şey yayılır. Fakat Charles hareketsiz kalışının farkına varınca "Elveda, elveda!" diye bağırarak Emma'nın üzerine atıldı. Homais ile Canive onu odadan dışarı çıkardılar. "Sakin olunuz." Charles çırpınırken "Evet," diyordu. "Makul olacağım. Kötü bir şey yapmayacağım. Ama bırakın beni. Onu görmek istiyorum. Karım o benim." Ve ağlıyordu. Eczacı, "Ağlayın," diyordu. "Doğaya karşı gelmeyin. Açılırsınız." Charles bir çocuktan daha güçsüz, kendisini aşağıya, yemek odasına götürmelerine karşı durmadı. Monsieur Homais de çok geçmeden evine döndü. İltihap geçirici merheme kavuşmak ümidiyle ta Yonville'e kadar sürüklenerek gelen ve yoldan her geçene eczacının nerede oturduğunu soran kör, meydanda karşısına çıktı. "İyi, iyi. Sanki yapılacak başka işim kalmamış gibi. Ne yapalım? Daha sonra gel." Ve acele acele eczaneye girdi. İki mektup yazması, Bovary'ye teskin edici bir ilaç hazırlaması, zehirlenmeyi gizleyecek bir yalan uydurması, Fener için bir makale kaleme alması gerekti. Havadis almak için kendisini bekleyen kimseler de cabasıydı. Yonvillilerin hepsine vanilyalı krema yaparken şeker yerine arsenik kullandığı öyküsünü dinledikten sonra bir kez daha Bovary'nin evine yollandı. Onu yalnız buldu. Monsieur Canive az önce gitmişti. Pencerenin yanına bir koltuğa oturmuş, yemek odasının döşeme taşlarını şaşkın şaşkın seyrediyordu. Eczacı, "Şimdi törenin saatini bizzat tespit etmemiz gerek." "Niçin? Ne töreni?" Sonra ürkek bir sesle kekeleyerek, "Hayır, olmaz, değil mi? Yanında kalmasını istiyorum." Homais iş olsun diye ıtır çiçeklerini sulamak için etecerdeki sürahiyi aldı. Charles, "Ah, teşekkür ederim," dedi. "Siz ne kadar iyisiniz." Eczacının bu hareketi onda o kadar hatıra canlandırmıştı ki boğulur gibi oldu ve sözünü tamamlayamadı. O zaman Homais onu oyalamak için biraz çiçekçilikten söz etmeyi uygun gördü. Bitkilerin rutubete ihtiyacı vardı. Charles tasdik makamında başını eğdi. "Zaten havalar yakında düzelir." Bovary, "Ya," dedi.